أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مجمع الزوائد 5008. hadis. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin azatlısı Ubeyd anlatıyor. İki kadın oruç tutmuşlardı. Bir adam gelerek, "Ya Resulallah, şurada iki oruçlu kadın var ve bunlar susuzluktan neredeyse ölecekler," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüzünü çevirdi veya ona cevap vermedi. Adam daha sonra tekrar gelerek ve zannedersem ısrarlı bir eda ile, "Ya Resulallah, vallahi o iki kadın öldüler ya da ölmek üzereler," dedi. Aleyhissalatü vesselam da "onları çağır" buyurunca adam onları çağırdı. Daha sonra da bir bardak veya kase getirterek iki kadından birine "kus" buyurdu. Bunun üzerine kadın, kasenin yarısını dolduracak kadar kan, irin ve et kustu. Daha sonra da diğer kadına "kus" buyurdu. Bunun üzerine ikinci kadın da kasenin tamamını dolduracak kadar kan, irin, çiğ et ve başka şeyler kustu. İşte bundan sonra aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu: "Şu ikisi Yüce Allah'ın kendilerine helal kıldığı şeylerle oruç tuttular, fakat haram kıldığı şeylerle oruçlarını bozdular. Birbirlerinin yanına oturup insan eti yemeye başladılar." Allah korusun. Hucurat suresinin tefsirinde rastlayacağınız rivayetlerden biri de bu. Hani gıybet ederek yanlışa girmeyin. Kim ölü bir kardeşinin etini yemek ister ayetini hatırladınız ya, işte asr-ı saadette onun tecellilerinden biridir diye anlatılan bir rivayetin böyle bir tarzı var karşımızda. Ben diğerleriyle birleştirip olayı yeniden gözümüzün önünde canlandırmak istiyorum. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Medine'de günlerden bir gün ashabına emir verir. Oruç tutun ve benden haber gelmeden, benden izin almadan iftar etmeyin diye. Öyle yaparlar. Oruca başlarlar hemen. Peygamber dediyse tamamdır zaten. İtiraz edecek değiller ya. Akşam orucun iftar edilmesi zamanında birer ikişer aleyhissalatü vesselama gelip izin alırlar. "Ya Resulallah, bugün oruç tutmuştum. İzninizle iftar edebilir miyim?" "Aman ya Resulallah, oruç tuttum ama bitti mi, iftar edebilir miyim?" gibi. Ben öyle anlıyorum. Sanki gözümün önünde şöyle sahabenin bir aleyhissalatü vesselama gelişi canlanıyor. Ama bir adam var, kendisi oruç tutmuş ve de iftar etmiş olduğu halde aleyhissalatü vesselama yeniden geliyor. Diyor ki, "Ya Resulallah, bizim mahallede, bizim orada iki kadın var. Onlar da oruç tuttular ama buraya kadar gelecek halleri olmadı. İzin verir misin? Onlar da iftar etsinler mi? Oruçlarını bozsunlar mı?" dedi. Aleyhissalatü vesselam yüzünü çeviriyor, cevap vermiyor, ilgilenmiyor o adamla. Çünkü onun dediği iş onun bildiği gibi değil de ondan. Sonra adam tekrar geliyor, hatta belki tekrar geliyor. Israrla diyor ki, "Aman ya Resulallah, kadınlar neredeyse ya öldüler ya ölecekler. Aman izin ver ya Resulallah da onlar da oruçlarını bozsunlar." Aleyhissalatü vesselam bunun üzerine, "Çağır onları," buyurdu. Geldi iki kadın. Şöyle oturdular. Bir de bir leğen ya da kase, bir kap getirildi oraya. Kadınlardan birine sallallahu aleyhi ve sellem emir buyurdular. "Kus bakalım midendekileri," diye. "Çıkar içindekileri." Kadın herkesin gözü önünde kan, irin ve et kustu. Şaşırıp kaldılar. Çünkü biliyorlardı ki kadın, yani bu çıkardığı şeyleri şöyle bizim hesaba göre 1-2 saat önce yemiş olmalıydı. Oysa sahurdan bu yana, sabahtan bu yana hiçbir şey yememişti aslında. Görünürde öyleydi. Sonra aleyhissalatü vesselam diğerine "sen de kus bakalım" deyince o da midesindekileri boşalttı. Kan, irin, çiğ et ve başka şeyler kustu. Böylece sanki getirilen kasenin bir yarısını birisi, diğer yarısını öteki doldurmuş oldu. Şaşırıp kaldı bunu gören sahabe ve aleyhissalatü vesselam o arada şöyle bir açıklamada bulundu. Gerçekten şu iki kadın Yüce Allah'ın kendilerine helal kıldığı şeylerle oruç tuttular fakat haram kıldığı şeylerle oruçlarını bozdular. Birbirlerinin yanına oturdular, insan eti yemeye başladılar, yedikçe yediler ve bununla oruç bozulmaz zannettiler. Ne dersiniz? Oruç denilen şey sanki sadece yeme ve içme konusunda ağzı bantlamak mı zannedersiniz? Kapatmak, hatta yapıştırmak mı? Olur mu öyle şey? Galiba oruç, İslam'ın 5 temel ögesinden birisi olarak, yapı ve yapılandırma esaslarından birisi olarak yapmayacağımız şeylerin özü ve özetidir. Bilirsiniz, aleyhissalatü vesselam öyle buyurmuştu. Buniyel İslamu ala hamsin. İslam dini yapılanmasını 5 esas üzerine kurmuştur. Bir şehadet, yani Allah'ın hayata karışma yetkisine can verme pahasına evet demek, şahit olmak, bunun görüntüsü olmak, işte bakın bana ve ben Allah'tan başkasını hayatıma karıştırmıyorum, Allah Rabbim ve İlahımdır, bunun örneğini Muhammed Aleyhisselam'da biliyorum demek, bunun imanını gündeme getirmek. Bu imanı namaz gibi bireysel ve bedeni programda ama aktif biçimde ortaya koymak, zekat gibi toplumsal ve mali programda ama aktif biçimde ortaya koymaktır. Yani namaz kılacaksınız, var olacak namazınız, görülecek, zekat vereceksiniz, uygulanacak, bu bilinecek. Ama bir de yapmayacağınız şeyler var, göstermeyeceğiniz, sizin hayatında olmayacak şeyler. Ama siz onu nasıl göstereceksiniz? Ama göstermeyeceksiniz. İçki içmeyeceksiniz, kumar oynamayacaksınız, zina etmeyeceksiniz, yalan söylemeyeceksiniz. Yani yapmayacağınız şeyler de var. Tabii bu arada bu hadiste konu edilen gıybet etmeyeceksiniz. İşte oruç bunların özü ve özetidir. Bu tür uygulamaların aslı ve esasıdır. Ondan dolayı oruç tutan kişi İslam'ın yasaklarına kendisini tuttuğunu ortaya koyacaktır. Mesela namaz nasıl ki elimize, ayağımıza, belimize, dizimize, ayakta durmamıza, oturmamıza, sağa dönmemize, sola bakmamıza, Allah'ın karıştığının beyanı, ne söyleyeceğimize, ne dinleyeceğimize, Allah'ın karıştığının, Allah'a kulluğun beyanı ise, zekatla malın nereden kazanılıp, nereye, hangi şartlarda, hangi ortamda, nasıl ve niçin olacağının beyanı ise, oruçta yapmayacağımız şeylerin özü ve özetidir. Yapmayacağımız işlerden biri de gıybettir. Yani aleyhissalatü vesselama soruyorlar. Ya Resulallah gıybet nedir? Zikruke ekâke bimâ tükrihuhu. Ne kadar güzel bir tarif. Kardeşini o yokken onun hoşlanmayacağı biçimde anmandır. Konu etmendir, gündeme getirmendir. Ama ya Resulallah diyorlar, daha yeni öğreniyorlar ya, elbette sormaları gerekir. Çünkü kıyamete kadar onların sorularıyla ikame edilecek bir din var ortada. Ama ya Resulallah diyorlar, o söylediğim şey onda varsa, onda olunca gıybet zaten, ama onda yoksa iftiradır bu diyordu. Onun için Müslümanlar gıybete dikkat edecekler. Hele birbirlerinin arkalarında, gıyaplarında rastgele konuşmak ya da sorumsuzca konuşmanın anlamsızlığını bilecekler. Ama ne dersiniz? Yani Müslümanlar birbirlerinin arkasında hiç konuşmasınlar mı? Hiç kendilerinden söz etmesinler mi? Gıpta ile sözünü ediyoruz demesinler mi? Ben o bölümü bilmem ama eğer bir Müslümanın hayatındaki yanlışı, ondan haberdar olan bir Müslüman ortadan kaldırmaya güç yetirememiş, İstişare için, onun hayrına karar almak için zorlanmaktan kaynaklanan bir saikle eğer bir başka Müslüman açıyorsa olsun tabii, bu ayrı bir konu. Yani evindeki düzensizliği, gönlündeki düzensizliği, namaz ve abdest ve oruç gibi ibadet ve itaatlarındaki düzensizliği, içki kumar gibi isyanlarındaki düzensizliği ortadan kaldırmak için ne yapacağına imkan bulamamış, İstişare etmek zorunda olan bir Müslüman, elbette bir başka Müslümanla istişare etsin ve konuşsun. Bu onun gıybeti olmaz. Ya da bir Müslümanın hayatına, canına, malına, namus ve iffetine, dinine ve imanına, tasallut adına bir plan, bir projeden haberdar olan bir Müslüman, elbette o Müslümanı haberdar etsin. Ama gıybet olur, ben diyemem demesin. Hocam, sizin hakkınızda şöyle şöyle düşünüyorlar, böyle böyle yapacaklar ama yani kim, kime karşı nasıl davransam, falan adam var ya, sizin aleyhinize şöyle şöyle söylüyor, sizinle dost göründüğü halde gerçekten çok büyük düşman mı size? İyi ama kim o diyorum, söyleyemezmiş, gıybet olurmuş. İyi ama bütün insanlardan şüphelendirmeye ne hakkım var diyorum, söyleme bunu bana öyleyse. Ama gerçekten düşmanımı tanımam gerekiyorsa onu bana söyle. Bunun gıybeti olmaz herhalde. Kitaplarda yazan sıralamaya göre şu olaylarda gıybet düşünülemez. 1. Kafirin gıybeti yoktur. Kafirin küfrünü, kafirliğini, gavurluğunu anlatmak gıybet olmaz. 2. Müslümanın bir muhakeme sebebiyle yani kadı karşısında, hükmetme makamında bir Müslüman karşısında bildiklerini hakkın, adaletin gerçekleşmesi için söylemesi de gıybet olmaz. 3. Evlilik sebebiyle kızın oğlana, oğlanın kıza tanıtılması, ailenin aileye, her iki tarafın birbirine tanıtılması da gıybet olmaz elbette. Gerekendir, yapılmalıdır. Eğer bir adam günahı açıktan işliyorsa, hiç pervası yok, alenen ve re'sen herkesin karşısında, herkesin yanında onu öylece işlemeye devam ediyorsa, bu adamın da gıybeti olmaz. Ama bir de bir adam eğer Müslümanlar adına bir bela ise, bir sıkıntı unsuruysa, onun belasından ümmeti Muhammed'i kurtarmak, onun belasını def etmek için insanlara onu tanıtmak da gıybet olmaz. Dikkat edin. Paranıza dikkat edin. Onun yanında namusunuza, onun karşısında aklınıza, canınıza, imanınıza dikkat edin. O şöyle şöyle bir adamdır demek de gıybet olmaz. Bir de son 6. bir madde hatırlıyorum. Bir adam öyle tanınıyorsa, bu onun hoşlanıp hoşlanmamasından öte, artık meşhur olması o açıdansa, onun o yönünü söylemek de gıybet olmaz. Mesela adama diyelim ki Çolak Ali diyorlar. Ama onun çolaklığını söylemeniz gerekmiyor. Hatırlatmanız gerekiyor. Hani var ya Ali, var ya bizim mahalledeki Ali, şu arka sokaktaki Ali, hani Ali var ya, adam anlamadı. Hani şu Çolak Ali dediniz. Ha tamam, anladıysa bu onun artık alameti farikası olmuştur. Bu da gıybet değildir deriz. Onun dışında hatta boyunun kısa olduğunu ifade bile o Müslüman kardeşimizin gıybeti anlamına gelecektir. Burada ben şahsım adına bir şey söyleyeyim. Benim gıyabımda, dışımda benden söz etmeniz, benim hoşlanacağım, hoşlanmayacağım bir konu var veya yok anlamına gelmeden benim gıybetim olmaz, korkmayın. Yani bundan dolayı hakkım varsa helal, bundan sonra hakkım olacaksa da helaldir, fakat lütfen uyarma hakkımı kullanayım. Ama boşa uğraşmış olursunuz. Ben yokken neden benden söz ediyorsunuz? İnsanlar beni öğrenmeye ne ihtiyaçları var? Ben, her türlü ben olsun sizin kafanızda. Yani bu insanlara konuşup anlatacağımız, kendisinden söz edeceğimiz insan, örnek insanlar bitti de biz mi kaldık? Lütfen Kur'an ve sünnettekileri anlatalım. Onları konuşalım. Onlarla beraber olalım. 5143. Mesruk'un bildirdiğine göre o, Arefe günü Ayşe validemizin yanına giderek bana su verin deyince Hazreti Ayşe hizmetçisine, ey çocuk, ona bal şerbeti ikram et dedi. Daha sonra da ey Mesruk, sen bugün oruçlu değil misin diye sorunca Mesruk, hayır, ben bugünün Kurban Bayramı'nın birinci günü olması endişesini taşımaktayım diye cevap verdi. Bunun üzerine Hazreti Ayşe şöyle dedi. Hayır, öyle değil. Arefe günü imamın, yani halifenin arefe olarak ilan ettiği gündür. Kurban Bayramı günü de yine onun kurban kestiği gündür. Ey Mesruk, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu günü 1000 günün orucuna denk tuttuğunu işitmedin mi? Allahu Ekber. Duydunuz mu? Ben anlamak için yeniden okuyorum. Mesruk radıyallahu anh Ayşe annemizin yanına gelir radıyallahu anha. Der ki bana biraz su verin. Gün arefe gündür. Dikkat edin, arefe gün Kurban Bayramı'ndan bir gün önceki gündür. Hani örfen yaşadığınız bölgede Ramazan Bayramı'ndan bir gün öncesine de arefe diyorlarsa da aslında arefe gün Kurban Bayramı'ndan bir gün önceki gündür ve Müslümanların hac için gittikleri bölgede yani Mekke'de, Harem'de, Arafat Dağı'nda toplandıkları gündür. Ayşe annemiz hizmetçisine çocuk ona bir bal şerbeti ikram edin dedikten sonra döner Mesruk'a der ki peki ey Mesruk ama sen bugün neden oruçlu değilsin? Bugün oruçlu değil misin? Mesruk da hayır. Ben bugün acaba Arefe gün mü yoksa Kurban Bayramı'nın birinci günü mü olması konusunda endişe taşıyorum. Ondan dolayı da oruç tutmuyorum deyince dikkat et öyle değil ey Mesruk. Arefe günü imamın arefe olarak ilan ettiği gündür. Yani bugün arefedir diye ilan edilen gün arefedir. Kurban Bayramı günü de yine onun kurban kestiği gündür. Demek ki kurbanı, bayramı, arefeyi Müslümanların hayatına hakim noktada sorumlu kişi yani halife, imam tayin edecek ve diyecek ki ilan ediyorum bu hadisten anladığımız kadarıyla. Ancak o gün öyle olacaktır. Değilse arefe gün ben bugün arefe ilan ettim kendime. Sen de 3 hafta sonra yap da karışmasın. Herkes Arafat'a çıkıyor aynı gün. Sonra herkes Mina'da şeytan taşıyor. Çok karışıklık oluyor. Ölen kalan oluyor. Bunu şöyle bir yıla yaysak sizin köyden gidenler bu ay bizim köyden gidecekler de gelecek ay yapsa bu işi yani hepsi birden olunca zor oluyor. Karmaşa ve keşmekeş oluyor. Böyle bir ayar çeksek sonra bir yıla yayınca yani Allah'ın buna zaten ihtiyacı yok gibi ayarlamalar insanların haddi aşmalarıdır. Bunlara yetkileri yoktur. İmam ne zaman hangi günü arefe olarak ilan etmişse ki o ancak Zilhicce ayının 9. günüdür. O gün Arafat'a çıkılır. Ama ne zaman kurban kesmişse ki o 1. günüyle Zilhicce ayının 10. günüdür. Biz de ona uymak zorundayız. Sonunda Aleyhissalatü Vesselam'ın şöyle buyurduğunu da haber verir Ayşe annemiz Mesruk'a. Ey Mesruk, Aleyhissalatü Vesselam bugün tutulacak orucun 1000 günün orucuna denktir. Bunu duymadın mı der. Biz de dikkat edelim. İmkan buldukça o gün oruç tutalım. Ama haçta olmayanlar, hac edecekler için, haçta olanlar için Arafat'a çıktıkları gün oruç yoktur. 5181 İbnül Havteki'yi anlatıyor. Ömer bin El-Hattab'a yemek getirilmişti. O da o yemeği birlikte yemesi için bir adamı çağırınca adam ben oruçluyum dedi. Hazreti Ömer adama bu ne orucudur diye sordu. Daha sonra şöyle devam etti. Şayet eksik veya fazla bir değişiklikte bulunmayacağımı bilsem bu konuda şimdi sana Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme tavşan eti getiren bir bedevinin olayını anlatırdım. O halde en iyisi bana Ammar'ı çağırın bu olayı o anlatsın dedi. Ammar geldiğinde ona şöyle dedi. Sen bedevinin Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme tavşan eti getirmesi esnasındaki olaya tanık olmuş muydun diye sorunca Ammar şöyle anlattı. Evet, hatta getirdiğinde tavşan kanlıydı. Onlara hadi yiyin buyurunca adam ben oruçluyum demişti. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona ne orucu tutuyorsun diye sorunca adam ayın ilk ve son gün orucunu tutuyorum demişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ona illa da oruç tutacaksan her ayın 13, 14 ve 15. günleri oruç tut dedi. Konuyla ilgili bir rivayet daha okuyalım. 5182 Musa bin Talha dedi ki Hazreti Ömer, Ebu Zer, Ammar ve Ebu Derda'ya şöyle dedi. Hatırlıyor musunuz? Falanca yerdeyken bir bedevi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kanı hala akmakta olan bir tavşan getirmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere yememizi emrettiğinde bizler yemiş ancak onu getiren kişi yememişti. Oradakiler de evet hatırlıyoruz deyince Hazreti Ömer şöyle devam etti. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adama yaklaş ve ye deyince adam ben oruçluyum. Kolayıma geldiği şekilde her ay başında ve sonunda 3 gün oruç tutuyorum dedi. Ömer şöyle devam etti. Aleyhissalatü vesselamın ona ne emrettiğini biliyor musunuz? Onlar ona 13, 14 ve 15. günler oruç tutmasını emretti dediler. Ömer ise şöyle dedi. Gerçekten de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona böyle buyurdu. Aynı konu bir de şöyle anlatılır. 5183. Musa bin Talha'nın bildirdiğine göre kendisi Ömer bin el-Hattab'ın yanına götürüldüğünde o insanlara öğle yemeği yediriyordu. Oradan bir adam geçerken veya kendilerine selam verince Hazreti Ömer ona buraya gel dedi. Adam ben oruçluyum deyince adama hangi ay oruç tutuyorsun diye sordu. Adam her ayın başında ve ortasında cevabını verdi. Bunun üzerine Ömer bana Abdullah bin Mesud'u, Übey bin Kâb'ı ve bunların dışında isimlerini zikrederek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabından birçok kişiyi çağırın dedi. Topluluk gelince onlara bir adamın falanca gün ve falanca yerde Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme tavşan getirdiği olayı hatırlıyor musunuz diye sorunca onlar evet karşılığını verdiler. Hadisin devamı önceki rivayet gibidir. 3 tane aynı konuyla ilgili rivayet okudum. Ne dersiniz? Ama hadisler Kur'an gibi muhafaza edilmemiş diyenlere cevap olur mu? Yani bir insan hadislere Kur'an gibidir dese Allah korusun imanı nereye gider onun? Yani peygamberi Allah makamında tutarsa demektir değil mi? Olmaz öyle şey. Böyle söz söylenmez. Bu mümkün değil. Peki ama Aleyhissalatü vesselam'dan söylenen sözlerin ya biri ya diğeri doğrudur. Peki ama hangisi doğrudur biz tereddüt ediyoruz diyenlere ne diyeceksiniz? Evet. Şimdi olayı yeniden hatırlayın. Ben üçünü okuyunca gözümün önünde daha güzel canlandığını söyleyebilirim. Birinde Ebu Zer var, Ammar var, Ebu Derda var. Bir de Ömer Efendimiz. Hepsinden Allah razı olsun. Onlara bir tavşan getirildiğini, Aleyhissalatü vesselama sunulduğunu, Aleyhissalatü vesselamın onu yemelerini emrettiğini ama getiren kişinin yemediğini anlatır. Bu rivayete göre Aleyhissalatü vesselam sadece getiren kişi ve tavşan konusunu gündeme getirerek onun oruçlu olduğunu anlatır ve ama böyle olmaz demiş Peygamberimiz. Her ayın 13, 14, 15. günleri tutacaksın demiştir diye bize haber veriyor. İyi ama bunu nerede söylemiş? Bu rivayette bu yok. Diğer rivayetlerde Ömer Efendimiz'e yemek getiriliyor ya da bir diğerinde bir öğle yemeği vakti insanlara yemek yediriyor. Bir adamı çağırıyor ya oradan geçen bir adam veya onlara selam veren bir adam. Gel sen de buyur denilince adam itiraz ediyor ama ben oruçluyum. Çünkü o gün anladığım kadarıyla ayın 13'ü, 14'ü ve 15'i değil. Ayın başı veya sonu. Soruyor Ömer Efendimiz. Peki ne orucu bu? Adam da her ayın önünde ve sonunda, başında ve sonunda oruç tuttuğunu beyan edince bunun yanlış olduğunu anlatacak adama ama Peygamberimizden anlatmak için de kendisinin net hatırladığı bu olayı başkalarıyla desteklemek için sahabeden falanı filanı falanı filan da çağırın diye mesela Abdullah bin Mesud'u, Übey bin Kâb'ı bir rivayette, Ebu Zerri, Ammar'ı ve Ebu Derda'yı diğer rivayette, bir başka rivayette de sadece Ammar'ı çağırın diyor. Böylece kendisini net bildiği konuyu ama delilleriyle bunu bilenlerle birlikte anlatıyor elbette. Onların titizliği buydu, ben bunu anlıyorum. Öyle ben biliyorum zaten ne gerek var demiyorlardı. Hatta bir seferinde haçta Ömer Efendimiz'e geliyor bir adam. Yeni Müslümanlardan. Daha Maide suresini bilmeyen bir Müslüman. Ama ben şöyle şöyle bir yanlış yaptım, ne yapmam gerekir? O ara çevresine bakınıyor Ömer Efendimiz. Orada yanlış hatırlamıyorsam sahabeden Ebu Ubeyde radıyallahu anh'ı görüyor. Gel gel diyor buna. Veya Übey bin Kâb'ı. Gel diyor, çağırıyor onu. Bu adam böyle böyle yapmış, buna ceza olarak ne gerekir diye onunla istişare ediyor ve söylüyor sonunda. Adam giderken Allah Allah, bir de ümmetin halifesi olmuş, kendi başına bu işin hükmünü bilmiyor falan deyince hemen çağırıyor ona. Gel bakayım sen buraya diyor. Şöyle şöyle mi dedin? Evet. Peki sen Maide suresini hiç okudun mu? Adam bilmem deyince o zaman hadi diyor, affettim. Çünkü Maide suresinde iki kişiyle yapılacak istişare sonucunda alınacak karara göre hükmedilecek ifadesini o adama hatırlatıyor. Onlar böyle titizdiler, dikkat ediyorlardı. Bir de burada tavşan eti yenir mi yenmez mi diye bir konu anlatmak istemiyorum. Rivayet açık ve işte böylece isterseniz yiyin, değilse yenmez demeyin bana kalırsa. Çünkü aleyhissalatü vesselam Efendimiz kimi şeyleri yiyor, bazı şeyler de yemiyordu. Ama yediklerinin kimilerinde biraz daha iştahlı, kimilerinde daha az iştahlı idiydi. Ondan dolayı biz de helal olan şeyler konusunda sevmem demeyeceğiz. Çünkü helal olan bir şeyi sevmemek caiz olmasa gerektir. Bir arkadaş çay ikram etmek istedi. Ben teklifine sevmem diye karşılık vermiştim. Hemen gayet ciddi dedi ki hocam acaba haram mı? Ben hayır diyemem. Yani çayın haram olduğunu söyleyemem dedim. O zaman haram olmayan bir şey için sevmem demek caiz mi? Yani helal olan bir şey sevilmez olur mu dedi. Ben de teşekkür ettim. Gerçekten helal olan bir şeyi haram demek, haram olan bir şeyi helal demek ne kadar caiz değilse, helal olan bir şeyi sevmemek de o kadar uygun değildir. 5191 Ebu'l-Ala dedi ki, Mibred'deydik. Yanımıza bir bedevi geldi. Yanında da eski bir deri parçası vardı. Bakın bakalım bunda ne var diye sordu. Baktığımızda bir de ne görelim? Aleyhissalatü vesselam'dan Ukle bağlı bir bölge halkı olan Züheyr bin Ukayş oğullarına hitaben yazılmış bir mektup. Yazı şöyleydi. Şayet namazlarınızı kılar, zekatlarınızı verir ve ganimet malının beşte birini ve peygamber payını öderseniz Allah'ın güvencesi altında olursunuz. Dedim ki sen bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittin mi? Şu karşılığı verdi. Onu sabır ayının tamamını ve her aydan 3 gün oruç tutmak yürekteki öfke, kin ve ateşi giderir derken işittim. Biz de ona dedik ki bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sen mi işittin diye hayretle sorunca anlaşılan sizler benimle alay ediyor, beni hafife alıyorsunuz deyip o sayfayı alarak oradan uzaklaştı. Biz de o kişinin kim olduğunu sorunca onun Ukullü Nemir bin Tevleb olduğu söylendi. 5192 Süleymoğullarından bir adam anlatıyor. Deve ağlının önünde oturuyordum. Bir adam deve yavrusunu getirip dibimde durdurdu. Önümüzü tamamen kapatınca biz de oturduğumuz yeri değiştirdik. Bu defa ikinci kez önümüzü kapatınca aramızdan bir adam. Anladığım kadarıyla sen delisin deyince adam şu karşılığı verdi. Ben deli falan değilim. Hatta bende Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından yazılmış bir mektup dahi var deyip mektubu çıkardı. Bir de baktık ki eski bir deri üzerinde şunlar yazılıydı. Sabır ayının tamamını ve her aydan 3 gün oruç tutmak yürekteki öfke, kin ve ateşi giderir. Bunun üzerine bunu sana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mi yazdı diye sorduk. Aleyhissalatü vesselamın yazdığına şehadet ederim cevabını verdi. Velhamdülillahi rabbil alemin.